Ayrım 25.
Sayfa 237. Burada kamu hizmetinin faaliyet, uğraş, iş anlamı üzerinde durulacaktır. Bu anlamda kamu hizmeti, bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından ya da yakın gözetimi altında özel girişim eliyle kamuya sağlanan hizmet olarak tanımlanabilir. 2 Taksim A, dipnot, T. Balta, İdari Hukuku 1, 1972, sayfa 18, İH Özay, Gün Işığında Yönetim, 1992, sayfa 110. Benzer bir tanıma Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında da rastlanır. Kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında genel ve ortak gereksinimlerini karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir. 2 Taksim B. Dipnot, Anayasa Mahkemesi, 9-2-1994 gün ve E-94 Taksim 43, K-94 Taksim 42-2, Resmi Gazete 24-1-1995, 22.181. 392. Kamu Hizmetinin Özellikleri. Liberal anlayıştan sosyal devlet anlayışına geçilmesiyle devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesi artmıştır. Devlet görevlerindeki değişme kamu hizmetini büyük ölçüde etkilemiştir. Kamu hizmetinin alanı genişlemiştir. Sosyal ve ekonomik nitelikte olan kamu hizmetlerinde büyük gelişmeler olmuştur. Kamu hizmetinin özelliklerinden bazılarına aşağıda kısaca değinilmiştir. A. Kamu hizmetleri bireylerin yararlanmalarına açık etkinliklerdir. Yararlanmada eşitlik ilkesi gözetilir. Kısaca birey hizmetten yararlanan konumundadır. Kolluk görevlerinde birey yararlanan değil, hakları sınırlanan konumundadır. Kamu hizmetlerinden yararlananların hak ve özgürlükleri, hizmet gerekleri doğrultusunda dolaylı biçimde sınırlandırılabilir. Hizmetten yararlanmayan üçüncü kişiler için sınırlandırma söz konusu değildir. B. Kamu hizmeti. Kamuya yönelik ve kamuya yararlı bir hizmettir. Kamuya dolaylı olarak yararlı olan hizmetler kamu hizmeti sayılmaz. Örneğin, kamu kuruluşunun özel mallarına ilişkin hizmetler dolaylı olduklarından kamu hizmeti sayılmazlar. C. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılıp sayılmaması toplumun içinde bulunduğu koşullar ile yakından ilişkilidir. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılıp sayılmaması siyasal bir kararla belirlenir. D. Kamu hizmeti ülkesel, yerel veya bölgesel olabileceği gibi toplumun belli kesimine yönelik de olabilir. Milli savunma ülkesel, belediye otobüs işletmesi yerel, ilköğretim toplumun belli kesimine yönelik bir kamu hizmetidir. E. Kamu hizmetleri kural olarak kamu kuruluşlarınca sağlanır. Kamu hizmetlerinin kamu kuruluşlarınca yapılması zorunlu değildir. Kamu kuruluşunun denetimi altında özel kesimce de yürütülebilir. F. Bir hizmetin kamuya yönelik olması, kamu hizmeti sayılması için yeterli değildir. Örneğin taksi, kamuya yönelik bir hizmettir. İlgili kamu kurumunun yakın gözetimi altında yürütülen bir hizmet değildir. Taksi üzerinde kolluk açısından bir denetim vardır. Özel kesim elindeki bir hizmetin, ilgili kurumun yakın gözetimi altında bulundurulması, gerektiğinde hizmete el konulması, yasal yetki isteyen konulardandır. G. Kamu hizmeti, kural olarak sürekli hizmetlerdir. Böyle olmakla birlikte süreli ya da geçici nitelikte kamu hizmeti de olabilir. Depremlerde geçici olarak yürütülen hizmetler kamu hizmetidir. H. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için tekel konusu olması gerekmez. Aynı nitelikteki hizmetler hem kamu hem özel kesimce yürütülebilir. Örneğin devlet tiyatroları yanında özel tiyatrolar vardır. Devlet tiyatroları bir kamu hizmeti, özel tiyatrolar ise kamu hizmeti değildir. Kamuya yararlı bir hizmettir. İ. Kamu hizmeti paralı olabileceği gibi parasız da olabilir. Kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü parasızdır. Kolluk hizmetleri ücretsizdir. İktisadi nitelikli kamu hizmetlerinin paralı olması kuralıdır. Örneğin demir yolları, PTT hizmetleri gibi. Dipnot. Kamu hizmetlerinin paralı olması konusunda gelir ortaklığı senedi uygulaması yeni bir tartışma başlatmıştır. 2983 sayılı tasarrufların teşviki ve yatırımların hızlandırılması hakkında kanuna göre köprü, baraj, otoyol gibi altyapı tesislerine gelir ortaklığı uygulaması yolu açılmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne göre kamu yatırımları için ek finansman kaynakları yaratmaya yönelik bu uygulamanın anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı yanı yoktur. Bakınız, Anayasa Mahkemesi'nin 18-2985 gün ve E85 Taksim 9, K85 Taksim 4 sayılı kararı. Resmi Gazete 26-6-1985, 18.793. Eleştiri için bakınız Ye Yayla, sosyal devletten iktisadi devlete veya kamu hizmetinin sonu, hukuk araştırmaları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ocak-Nisan 1986, sayfa 33-37. J. Kamu hizmeti nesnel bir biçimde sunulur. Bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanmaları ya da kamu hizmetine katılmaları eşitlik ilkesine önem verilerek düzenlenmelidir. Aynı hukuksal durumda bulunanlar aynı biçimde kamu hizmetlerinden yararlanırlar. K. Bir hizmetin kamu hizmeti olarak kamu kuruluşlarınca yürütülebilmesi ancak yasama organının izniyle olur. Bu düzenlemenin ayrıntılı olması ne zorunlu ne de gereklidir. Anayasa, yerel kuruluşların görevlerini genel olarak belirtmiştir. İl, belediye ve köy halkının ortak ve yerel gereksinmelerini karşılamak üzere yerel kuruluşlar bazı hizmetleri kamu hizmetine dönüştürebilirler. L. Kamu hizmetlerinin kamu kuruluşlarınca yalnız kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi gerekli değildir. Hizmetin niteliğine göre özel hukuk kuralları da uygulanır. Özellikle iktisadi nitelikli kamu hizmetlerinde özel hukuk kuralları kamu hukuku kurallarına göre daha ağır basar. 393. Kamu hizmeti için zorunlu koşullar. Kamu hizmetinin özelliklerinden başlıcalarına yukarıda değinilmiştir. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için yukarıda sıralanan bütün özelliklere sahip olması gerekmez. Bunlardan ikisi bütün kamu hizmetleri için gerekli ve zorunludur. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için a. Hizmetin kamuya yöneltilmiş ve kamuya yararlı olması, b. Hizmetin ya kamu kuruluşlarınca ya da ilgili kamu kuruluşunun sıkı denetimi altında özel kişilerce yürütülmesi gerekir. 394. Kamu hizmeti ile kamu yönetimi arasındaki ilişki. Kamu yönetimi ile kamu hizmeti arasındaki ilişki iki yönden dikkati çeker. A. Kamu yönetiminin etkinlik alanı, kamu hizmetine göre daha geniştir. Başka bir deyişle, yönetimin kamu hizmeti sayılmayan etkinlikleri de vardır. B. Kamu hizmetleri, kamu yönetimini aşan hizmetlerdir. Kamu hizmeti yalnız kamu yönetimi tarafından yürütülemez, yasama ve yargı organlarının etkinliklerini de içerir. Kamu hizmetleri, kamu kesiminin dışına da taşar, özel kesimce yürütülenler de vardır. 395. Kamu hizmetlerinin konu bakımından türleri. Kamu hizmetleri çok ve çeşitlidir. Bunları konuları açısından kümelendirmede güçlük vardır. Genellikle kamu hizmetleri kabaca dört kümede toplanabilir. A. Yönetsel kamu hizmetleri. Yönetsel kamu hizmetleri yönetimin geleneksel hizmetleridir. Eğitim, sağlık, bayındırlık hizmetleri gibi. Bu tür hizmetler kural olarak kamu yönetim hukuku kurallarına göre yürütülür. B. İktisadi kamu hizmetleri. Bunlar sanayi ve ticari nitelikli hizmetlerdir. İktisadi kamu hizmetleri bir yandan özel faaliyetlere benzemekte, öte yandan da kamu hizmeti niteliğini korumaktadır. Bu özelliğinden dolayı iktisadi hizmetlere hem özel hukuk hem kamu hukuku kuralları uygulanmaktadır. C. Sosyal kamu hizmetleri. Sosyal kamu hizmetleri tür olarak genişleme eğiliminde olan hizmetlerdir. Emeklilik, sağlık, iş ve işçi bulma, sosyal güvenlik, dinlenme, eğlenme gibi toplumsal gereksinmeleri karşılayan etkinlikler sosyal kamu hizmeti sayılmaktadır. Sosyal kamu hizmetlerinin benzerleri özel kesimce de yürütülmektedir. Bunlardan bazıları devlet tekelindedir. İş ve işçi bulmada olduğu gibi. Sosyal kamu hizmetlerinin iktisadi kamu hizmetlerine göre kamu yararı amacı daha belirgindir. Kamusal yanı daha ağır basar. Bunlara da belli ölçülerde özel hukuk kuralları uygulanmaktadır. D. Bilimsel, teknik ve kültürel kamu hizmetleri. Günümüzde bilimsel, teknik ve kültürel kamu hizmetleri büyük gelişmeler göstermektedir. Bilimsel ve teknik konuların yanında tiyatro, müzik, resim, heykel gibi kültür hareketleri de devletin uğraş alanına girmektedir. Bilimsel, teknik ve kültürel hizmetler ancak özgürlük ortamı içinde gelişebilir. Bu amaçla yönetim açısından bu gibi hizmetleri yürüten kuruluşlara özellik tanımıştır. 396. Kamu hizmetlerinin kurulması, düzenlenmesi ve yürütülmesi. Bir hizmetin kamu hizmeti olarak kamu kuruluşlarınca üstlenilmesi, bir faaliyetin özel kesimle birlikte ya da tekel olarak kamu hizmeti durumuna getirilmesi yasal dayanağı gerek gösterir. Yasama organının kamu hizmetleri için çıkaracağı yasayla ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereksinmelere cevap vermez. Ayrıntılı düzenlemenin yönetimce yapılması için yönetime bu alanda takdir yetkisinin tanınması gerekir. Yönetim yasama tarafından belli bir hizmetin yürütülmesi ile görevlendirilince hizmetin nasıl yürütüleceği yönetimce kararlaştırılır. Yönetim kamu hizmetlerini yürütürken bireylerin hak ve özgürlüklerini etkileyen düzenlemelere gidemez. Bunu yapabilmesi için yasayla yetkilendirilmesi gerekir. Kural olarak kamu hizmetinin örgütlenmesi, işleyişi hizmete uygulanan yöntemler, hizmetten yararlanma biçim ve koşulları yasaların koyduğu sınırlar içinde yönetimce düzenlenir. Kamu hizmetleri kural olarak devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülür. Bazı kamu hizmetleri özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından da yürütülebilir. Kamu hizmetlerinin görülüş biçimleri de bu ayrıma göre iki kümede toplanabilir. Bunlardan biri kamu tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülüş biçimleri, ikincisi ise özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülüş biçimleridir. 396 Taksim A. Kamu tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülüş biçimi. Kamu tüzel kişileri kamu hizmetlerini emanet yöntemiyle yürütürler. Bu yöntemle bir kamu tüzel kişisinin kendi örgüt, araç, gereç, personel ve mal varlığıyla kamu hizmetini doğrudan yürütmesidir. Bu yöntemde önemli olan hizmetin bir kamu tüzel kişisi tarafından yürütülmesidir. Hizmetin muhakkak kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi gerekmez. Özel hukuk kurallarına göre de yürütülebilir. Kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi. 396 Taksim B. Özel hukuk kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülüş biçimleri. Dipnot H. Özay, Gün Işığında Yönetim 1992 sayfa 130. Bunlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir. A. Müşterek emanet yöntemi. Bir kamu hizmetinin hasar ve zararı yönetime ait olmak üzere hizmeti yürütmekle görevli kılınan özel hukuk kişisine gelir üzerinden bir pay verilmek suretiyle kamu hizmetinin yürütülmesidir. Bu da yönetsel bir sözleşmeyle yapılır. Özelliği hasarın yönetime ait olmasıdır. Yaygın kullanılan bir yöntem değildir. Müşterek emanet yönteminde sermaye yönetime aittir. Özel kişi hizmeti yürütür, aldığı ücretten masrafları karşılar, kârda aralarındaki sözleşmeye göre bölüşülür. B. İltizam yöntemi. Kamu hizmetinin önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığı özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle vergi toplama alanında kullanılmıştır. C. Ruhsat yöntemi. Bu yolda ortak ve genel gereksinimlere cevap verici nitelikte olan hizmetler özel hukuk kişilerine verilen ruhsatla yürütülür, toplu taşımacılıkta olduğu gibi. Bunlar hizmeti aksattıkları takdirde ruhsatları iptal edilir. Bu tür kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince yürütülmesi bir sözleşmeye dayanmaz. Hizmetin yürütülebilmesi için yönetimin tek yanlı olarak ruhsat vermesi yeterlidir. Hizmetin yürütülme koşulları ruhsatla belirlenir. Örneğin toplu taşımacılıkta taşıma ücretinin yönetimce saptanması gibi. D. İmtiyaz yöntemi. Bir kamu hizmetinin yürütülmesi için hizmetle ilgili yönetimle özel hukuk tüzel kişisi arasında bir sözleşme yapılmasına ve bu sözleşmeye dayalı olarak kamu hizmetinin yürütülmesine imtiyaz yöntemi denir. Bu yöntemin özelliklerinden biri sermaye ile riskin imtiyaz sözleşmesinin taraflarından biri olan özel girişimciye ait olması, diğeri de imtiyazı alan tüzel kişi lehine imtiyaz sözleşmesiyle bazı ayrıcalıkların tanınmış olması ve imtiyazı alan için bir tekel oluşturmasıdır. Bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi niteliğini alabilmesi için 10.6.1910 tarihli Menafi Umumiye'ye Müteallik İmtiyazat Kanunu uyarınca Danıştay'ın incelemesi, Bakanlar Kurulu'nun kararı gerekir. Bu koşullardan yalnız Danıştay'ın incelemesinden geçirmek bir anayasa kuralıdır, tüzüklerde olduğu gibi. Bu koşulun dışında kalan ve yasayla konmuş olan koşullarda değişiklik yapılması yasama organının takdirine bırakılmışken, 13.8.1999 gün ve 4.446 sayılı yasayla anayasanın 125. ve 155. maddelerinde yapılan değişiklikle, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli ve milletler arası tahkim yoluyla çözümlenmesi olanağı getirilmiş, ayrıca Danıştay'ın inceleme yetkisi kaldırılarak 2 ay içinde düşüncesini bildirmesi esası getirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak 4501 sayılı yasayla tahkim yoluna başvurulması halinde uyulması gereken ilkeler belirlenmiştir. Belediyelerde yerel nitelikteki bazı hizmetleri imtiyaz usulüyle yaptırabilirler. Belediye Kanunu'na göre madde 19 Taksim 4-A, belediye idareleri su, hava gazı ve tramvay tesisatı kurmak ve işletmek, vapur nakliyatı yapmak haklarını devletçe saptanan kurallara uygun olmak üzere ve 40 yılı aşmamak kaydıyla imtiyaza verebilirler. Bu maddeye 7.2.990 gün ve 3.612 sayılı kanunda eklenen bente göre, belediyeler belde içinde yolcu taşıma işlerini de imtiyaz usulüyle yaptırabileceklerdir. Belediyeler yönetimi adına imtiyaz verme yetkisi belediye meclisine aittir. Madde 70/14. Belediye meclisi kararı İçişleri Bakanı'nın onayına tabidir. E. Yap, işlet, devret yöntemi. 4A. Dipnot. Duran, Yap, İşlet, Devret, Muammer Aksoy'a Armağan, 1991, sayfa 147, TAN Kamu Hizmet İmtiyazı'ndan Yap, İşlet, Devret modeline Profesör Bedri Gürsoy'a Armağan, cilt 47, sayı 3-4, sayfa 307, Özay, Gün Işığında Yönetim, 1994, sayfa 273. Bu yöntemle bir kamu hizmetiyle ilgili olarak üretim, iletim ve dağıtım etkinliklerinin yerli veya yabancı bir özel hukuk kişisine verilmesidir. Bu konuyu sınırlı da olsa ilk düzenleyen yasa 1984 yılında çıkarılan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmesi hakkında kanunu ona bağlı yönetmeliktir. Birçok yerel yönetimlerde bu yöntemden yararlanarak çeşitli alanlarda yap, işlet, devret yöntemini uygulamaktadırlar. Yap, işlet, devret yöntemi 8.6.1994 gün ve 3.996 sayılı yasayla ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu yasada dikkati çeken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yap, işlet, devret yönteminin uygulama alanı sadece elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konularıyla sınırlı tutulmamıştır. Bunun dışında da ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren köprü, tünel, baraj, otoyol gibi kamu hizmetlerini de kapsamı içine almıştır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren birçok kamu hizmetinin bu usulle kurulması ve işletilmesi öngörülmüştür. Yasada belirtilen yatırım hizmetlerini yap, işlet, devret yöntemine göre yaptırmak isteyen kamu kuruluşlarının Yüksek Planlama Kurulu'na başvurarak izin almaları gerekmektedir. Türk hukukuna göre kurulmuş bir sermaye şirketiyle ya da yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunamamasına izin verilmiş bir yabancı şirketle sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapılacak şirketin belirlenmesinde devlet ihale kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme süresi 49 yıldan çok olmayacaktır. Üretilecek hizmet ya da malların karşılığı olarak ödenecek ücretler ilgili bakan tarafından belirlenecektir. Sözleşme süresinin sona ermesi üzerine tüm tesisler, taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü borç ve taahhütlerinden arındırılmış bir biçimde ve bedelsiz olarak devlete geçecektir. Yap, işlet, devret sözleşmesi bir imtiyaz sözleşmesi değildir. Bunlara imtiyazı ilişkin yasalar uygulanmaz. Yap, işlet, devret sözleşmeleri özel hukuk hükümlerine tabi bir sözleşmedir. Yap, işlet, devret usulünü düzenleyen yasanın anayasaya uygunluğunu değerlendirirken, bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığını, kamu hizmeti ise kim tarafından, hangi yöntemle ve nasıl yürütüleceğini saptamanın, yasama organının yetkisi içinde olduğunu unutmamak gerekir. Bu konulardaki tereddütleri ortadan kaldırmak üzere, 13.8.1999 gün ve 4.446 sayılı yasayla, anayasanın 47. maddesine eklenen fıkrayla, devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir hükmü getirilmiş, buna paralel olarak 3.996 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 5. maddesi, 20.12.1999 gün ve 4.493 sayılı yasayla yeniden düzenlenerek, Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir hükmü getirilmiş, bu şekilde yap, işlet, devret yönteminin özel hukuk sözleşmesi olarak yapılabilmesi anayasal ve yasal olanağa kavuşturulmuştur. Öte yandan bu tür sözleşmelerde anayasanın değişik 125 ve 155. maddeleri gereğince tahkim yolu öngörülebileceği gibi Danıştay denetimine de tabi olmayacaklardır. Ayrıca bu tür sözleşmelerden 4501 sayılı yasanın çıkmasından önce yapılmış olanlara geriye dönük olarak özel hukuk hükümlerine tabi olma, bunun sonucunda da tahkim dahil sair hak ve olanaklardan yararlanmak üzere başvurma hakkı tanınmıştır. F. Yap, işlet modeli. Yap, işlet, devret yönteminin karşılaştığı hukuksal sorunlar yönetimi yeni bir yöntem aramaya itmiştir. elektrik enerjisi üretmek üzere yap işlet modeli geliştirilmiş ve bu konuyu düzenleyen 16.7.1997 gün ve 4.283 sayılı yasayla bir de yönetmelik yayınlanmıştır. Resmi gazete 29.8.1997, 23.095. Buna göre yap işlet modeliyle üretim şirketlerine, ülke enerji planı ve politikalarına uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için, mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere, termik santral kurma ve işletme izni verilmesiyle enerji satışına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Yap işlet şartnamesi ve sözleşme, TH tarafından hazırlanır. Bazı önemli hususlar, taraflar arasında yapılacak sözleşmeye bırakılmıştır. Örneğin, sözleşmenin feshi koşulları, anlaşmazlıkların çözüm merceği ve uygulanacak hukuk gibi koşullar sözleşmeyle saptanacaktır. Sözleşme süresi en çok 20 yıldır. G. Özel yasalarla kurulan dernekler. Bu tür dernekler arasına Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu gibi dernekler yer alır. Bu tür derneklere bazı kamu hizmetlerini yürütmekle yetkili sayılmıştır. Bunlar, kamu kurumlarıyla kamuya yararlı dernekler arasında yer alan kuruluşlardır. H. Kamuya yararlı dernekler. Dernekler kanununa göre en az bir yıldan beri etkinliklerini sürdüren, amacı ve etkinlikleri ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ölçüde olan dernekler, ilgili bakanlığın görüşü, İçişleri Bakanlığı'nın önerisi, Danıştay İdari İşler Kurulu'nun kararı ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla kamu yararına çalışan dernekler statüsünü kazanırlar. Bu tür derneklere diğer derneklerden farklı olarak bazı ayrıcalıklar ve bağışıklıklar tanınmıştı. Kamu mallarından yararlanma, yönetimden yardım alma gibi. 397. Devletleştirme. Dipnot. A.Ü. Arzak, Millileştirme ve İdari Hukuku, İstanbul 1976. Anayasanın 47. maddesi bu konuda düzenleme yapmıştır. Buna göre kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler devletleştirilebilir. Başka bir deyişle, devletçe yürütülen kamu hizmetine dönüştürülebilir. Devletleştirmenin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde yapılması koşulu aranır. Bu konuda takdir yetkisi yasama organına bırakılmıştır. Anayasada devletleştirmenin gerçek karşılık üzerinden yapılması ve kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu konuda 1984 yılında kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilebilmesi usul ve esasları hakkında kanun çıkarılmıştır. Yasada devletleştirme için anayasada belirtilenlerden daha ayrıntılı koşullar getirilmiş ve devletleştirme kararı yürütmeye bırakılmayıp yasama organınca bir yasa çıkarılmasına bağlanmıştır. Bu düzenlemenin anayasaya aykırılığı yolundaki itiraz Anayasa Mahkemesi'nce devletleştirmenin anayasanın öngördüğü zorunlu bir yol olmadığı yasama organının takdirine bağlı bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Dipnot, Anayasa Mahkemesi'nin 27.9.1985 ve E85-2, K85-16 sayılı kararı, Resmi Gazete 15.12.1985-18.1949.